الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, geçen hafta ki aldığımız hadisleri kısaca bir özetleyelim. Sonra bugün kaldığımız yerden oruç bahsini, oruç bölümünü almaya devam edelim. Geçen hafta Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. O rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Men lem yada' kavle'z-zur. Kim kötü olan sözü terk etmez ise. Dedi ki buradan kasıt haram olan bütün sözler bu kapsamın içine girdiğini söyledik. Yani bir insanın lanet etmesi, değil mi? Sayıp sövmesi, aynı zamanda yalan söylemesi, yalan yere şahitlik etmesi gibi dinin haram kıldığı bütün söz ve fiilleri oruç tutan kimsenin ne yapması gerekiyor? Terk etmesi gerekiyor. Hadisin devamında diyor ki vel amele bihi. Bu aynı zamanda fiili olarak, yani kişinin işlemiş olduğu amel olarak haram olan, nitelendirilen her şeyi oruçlu olan kimsenin ne yapması gerekiyor aynı zamanda? Terk etmesi gerekiyor. Vel cehle. Diyor ki vel amele bihi vel cehle. Buradaki cehilden kasıt, ilmin zıttı olan cehalet olmadığını söyledik. Buradaki cehilden kasıt, cehaletten kasıt neydi? Kişinin tutarsızca hareket etmesi. Yani adam bir şeyler yapıyor ama ne yaptığının farkında değil. Oruçlu adam boş boş işlerle meşgul oluyor. Dedik ki bu rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haram olan sözlerin terk edilmesinin gerekliliğinden bahsediyor. Haram olan fiillerin terk edilmesinin gerekliliğinden bahsediyor. Üçüncü olarak ne diyoruz? İnsanın yapmış olduğu böyle gereksiz hareketlerden, kendisine fayda sağlamayacak işlerden de ne yapması gerekiyor? Uzak durması gerekiyor. Rivayette diyor ki فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin bu hususta ihtiyacı yoktur. Hace. Ama dedik ki buradaki hacetten kasıt ihtiyaç manası olarak tefsir etmedik bunu. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kulların yapmış oldukları amellerine ve kullarının kendilerine ihtiyacı zaten yoktur. Öyle değil mi? Yani Allah Azze ve Celle'nin bizim kılmış olduğumuz namazlara, tutmuş olduğumuz oruçlara ihtiyacı var mı? Diyoruz ki haşa, kesinlikle. Peki burada feleyse lillahi hacetun, Allah Azze ve Celle'nin haceti yoktur. Buradaki hacetten kastın ne olduğunu söyledik. Yani Allah Azze ve Celle bundan razı olmaz, bunu istemez. Neyi istemez? Eğer bir kimse oruç tutuyor ise, tuttuğu oruçta etrafındaki insanlara sayıp söylüyor ise, sayıp sövüyorsa, yalan söylüyorsa, insanlara lanet ediyorsa, dinin sözlü olarak haram kıldığı şeyleri işliyorsa veyahut da fiili olarak, değil mi? Adam mesela Allah'ın razı olmadığı, haram kıldığı müziği dinliyorsa oruçluyken veyahut da ticarette sattığı malların arasına kötüleri aşağı gizleyip üst tarafa böyle irileri güzelleri koymaya çalışıyorsa bunların hepsi o kimsenin tutmuş olduğu oruca zarar verir. Çünkü Allah Azze ve Celle onun tutmuş olduğu oruçta bu yapmış olduğu fiil ve sözlerden ne yapmaz, razı olmaz. Hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en yeda ta'amahu ve şerabahu. Yani Allah Azze ve Celle'nin o kulunun yemesini, içmesini, terk etmesine ihtiyacı yoktur. Yani sen sadece oruçtan anladığın, sabahtan akşama kadar bir şeyler yemeyeyim, sabahtan akşama kadar bir şeyler içmeyeyim ise sen orucun hakikatini, manasını ne yapamamışsın? Anlayamamışsın. Yoksa oruç tutmak demek sabahtan akşama kadar aç kalmak demek değil. Geçen hafta hatırlayın dedik ki orucu bozan maddi olan şeyler var. Bir de manevi olan şeyler var. Dedik ki bu hadiste bize zikredilenler manevi olan şeyler. Diyoruz ki bunlar orucu bozar. Yani bozma kastımız ne? Bundan dolayı yalan söyleyen adam bu orucu kaza etsin demiyoruz. Yani bu söylemiş olduğu yalan, insanları kandırması, yalan yere şahitlik etmesi ve diğer hususlar onun oruçtan alacağı ecri ne yapar? Düşürür, azaltır. Hatta o insan tutmuş olduğu oruçtan hiçbir sevap da ne yapamayabilir? Kazanamayabilir. O zaman demek ki manevi olarak bu oruç o kimsenin kazandığı sevapları ne yapabilir? Tamamen sıfırlayabilir. Sabahtan akşama kadar sadece ne yapmış olursun? aç susuz bir şekilde kalmış olabilirsin. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ki günümüzde de insanların hepimizin içinde bulunduğu en büyük sıkıntılardan bir yere değinmiştir. Sabahtan akşama kadar oruç tutuyorsun, bakıyorsun adama arkadaşının gıybetini yapıyor. Hanımının gıybetini yapıyor. Kadın kocasının gıybetini yapıyor. O onun gıybetini yapıyor. Sabahtan akşama kadar sorsan ne yapıyor herkes? Oruç tutuyor. Birisi yalan söylüyor, gıybetini yapıyor. Akşama kadar o orucun bütün sevabını yiyip bitiriyor ama farkında değil. O yüzden dedik ki kişinin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ve yine usulü bir kaideden bahsetmiştik. Dedik ki eğer haramlık, yani bir husustaki haramlık o şeyin zatı ile alakalıysa o ibadeti ne yapar dedik? İfsad eder, bozar. Eğer onun zatı ile alakalı değilse, haramlık genel manada ise o zaman dedik ki o ibadeti ifsad etmez ama ecrini ne yapar? Düşürür. Dedik ki mesela yalan söylemek, gıybet etmek sadece oruçluya ait has bir haram mı? Dedik ki genelde yasaklanmış olan bir şey, haram kılınmış olan bir şey. O zaman buradan neyi çıkartıyoruz? Genelde yasaklandıysa o zaman orucu ne yapmaz? İfsat etmez. Genelde yasaklandıysa o zaman orucu ne yapmaz? İfsat etmez. Ama orucu birebir ilgilendiren, oruç ile alakalı bir yasaksa, mesela bir adamın kasten bir şeyler yiyip içmesi gibi. O zaman ne dedik? Bu yasak ne ile alakalı? Orucun kendisiyle, zatıyla alakalı olduğu için eğer bu yasak çiğnenirse o oruç ne olur dedik? Batıl olur. Yani tutan kimseden bu yapmış olduğu ibadetin ecrini kazanamaz. Bir sonraki rivayet Ayşe radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı rivayetti. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yukabbilu ve huve sâim ve yubâşiru ve huve sâim velâkinnehu kâne emlekekum li'irbihi. Muttefakun aleyh ve lafzu li muslim ve zâde fî rivayetin fî ramadan. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hanımını öperdi. Oruçluyken hanımıyla mübaşeret halinde olurdu. Ve bunun akabinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin aranızda kendi nefsine en hakim olanınızdı. Buradan bu rivayetten ne anlıyoruz? Ki Sahih Müslim'deki ziyadede ne geliyor? Fi Ramazan. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu fiilleri ne zaman yapıyormuş? Ramazan'da. Dedik ki normalde kocanın hanımını öpmesi şehvet uyandıran bir durumdur, bir fiildir. Akabinde Ayşe radıyallahu anha rivayette, rivayetin devamında ne yapıyor? Bunun bir üst daha şiddetli bir şeyinden de bahsediyor. Diyor ki hanımlarıyla mübaşeret içinde bulunurdu. Geçen hafta mübaşeretin tarifini nasıl yaptık? Cima hariç her şey. Yani kişi eğer hanımıyla ilişkiye girmiyor ise o ilişki öncesindeki her şeyi bu ibare kapsadığını söyledik. Ve yine Ayşe radıyallahu anha yanlış anlaşılmaması için ibarenin sonunda neyi ekliyor? O kendi nefsine en hakim olanınızdı. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yapmış olduğu bu hareketler, bu fiiller hanımıyla cima etmeye, orucu bozacak o şeye ne yapmıyordu? Götürmüyordu. O yüzden hatırlayın konuyla alakalı dedik ki eğer bir insan kendi nefsine hakim olacağını biliyor ise oruçluyken hanımını öpmesinde bir problem yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ortada. Ama dedik ki eğer bir insan bu öpme işlemi sonunda eğer kendine hakim olamayacak ise o zaman diyoruz ki o kimsenin de bundan ne yapması gerekir? Uzak durması gerekir. Çünkü içinde bulunduğu durum orucunu ne yapabilir? İfsat edebilir. Ve yine şöyle bir ayrıntıya girdik. Eğer bu öpme işlemi eğer insandan meni çıkmasına sebebiyet veriyorsa ilim ehlinin icması ile dedi ki orucun bozulduğu nedir? Sabittir icma ile. Peki bu hadise sonunda meni gelmiyor da mezi geliyor ise hüküm nedir? Diyoruz ki racih olan görüşe göre eğer mezi geliyorsa oruç ne yapmaz? Bozulmaz. Eğer meni geliyorsa oruç bozulur. Bir güne bir gün kaza eder. Eğer mezi geliyor ise dedik ki racih olan görüşe göre bir şey gerekmediğinden bahsettik. Bir sonraki hadis-i şerif Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın. Ondan sonraki hadis-i şerif Şeddad İbn Evs radıyallahu anhumanın. Bir sonrakisi de Enes bin Malik radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerifti. Bunların hepsi neyle alakalıydı? Oruçlu kimsenin hacamat olması veyahut da olmamasıyla alakalı. İlk rivayette İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken ihtecame ve huve muhrim ve ihtecame ve huve saim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihramlıyken hacamat oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat oldu. Diğer rivayete bakıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakiye'nin etrafında bir adam görüyor. Ve adamın Ramazan'da hacamat olduğunu görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eftaral hacimi vel mahcum. Hacamat olan da, yapan da, yaptıran da ne olmuştur? İftar etmiştir. Bir önceki rivayete dönüyor bakıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oruçluyken hacamat olduğu bize aktarılıyor. Bir sonraki rivayete bakıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hacamat yapan veyahut da yaptıran bir kişiyi gördüğünde her ikisinin de orucunun batıl olduğunu, ifsad olduğunu bize haber verdiğini görüyoruz. Bir sonraki rivayet Enes bin Malik radıyallahu anh'un rivayeti dedik. Diyor ki evvelu ma kurihatil hicame lissaimi enne Ca'fer ibn Ebi Talib ihtecame ve huve saim femerre bihin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekal eftere hadani thumme rakhasen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ba'du fil hicameti lissaimi ve kâne Enes'un yahtecimu ve huve saim ravahu d-Darukutni ve kavvahu. Dedik ki Enes bin Malik radıyallahu anhu diyor ki oruçlu için İslam'ın ilk yıllarında veyahut da ilk etapta hacamat olmak kereh görülüyordu. Daha sonradan diyor Allah Cafer ibn Ebi Talip radıyallahu anhu hacamat olurken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlarından geçiyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki hadise benzer bir şekilde diyor ki aftara hadani. Bu ikisi ne yapmıştır? İftar etmiştir. Bunların oruçları bozulmuştur diyor. Diyor ki ثُمَّ رَخَّسَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhsat verdiğini bu rivayet bize gösteriyor. Dedi ki ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Bazı ilim ehli ikinci olarak vermiş olduğumuz rivayeti sahih görüp diğer rivayetleri ya şaz ya da zayıf olarak görüyordu. O görüş alan alimler ne diyorlardı? Oruçluyken hacamat ne yapar? Orucu ifsad eder. Bunun taabbudi bir şey olduğunu söyleyenler vardı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken hacamat yapmayı ne yapmış? Yasaklamış. Bunun nedenini ne yapmayız? Araştırmayız. Sonuçta ortada ne var? Bir yasak var. Yine yasak olduğunu söyleyen ikinci bir grup ilim ehli olayın hikmetinden bahsederken şöyle bir açıklama getiriyorlar. Diyorlar ki hacamatı yapan kimse eski sistemde boynuz yardımıyla üst taraf dar, alt taraf geniş. O hacamat yapılan yeri ne yapıyorlardı? Ağzıyla adam nefesini çekiyordu ki oradaki kanı çekebilsin. Bu sırada çektiği kan ne yapıyordu? Yutma ihtimali vardı veyahut da kaçırıyordu ağzından. Bundan dolayı diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yapanın iftar ettiğinden bahsediyor. Yani orucunun bozulduğundan. Peki hacamat yaptıranın şeyi ne? Dedi ki kan normalde insanın vücudundaki değil mi? İnsan kan verdikten sonra neye ihtiyaç duyuyor? Yemeye, içmeye ihtiyaç duyuyor. Bu insanı, oruçlu insanı zayıflatan bir husus olduğu için hacamat yaptıran kimseyle alakalı da bundan dolayı ilim ehli orucunu bozduğunu söylüyor. Dediğimiz gibi konu ihtilaflı bir mesele. O yüzden güzel olan, ahvat olan ne? Eğer kişi hacamat yaptıracaksa ne dedik? İftardan sonraki vakti tercih etmesi en evla. Neden? Çünkü konuyla alakalı, yani iftardan sonra yapılmasıyla alakalı bir ihtilaf söz konusu mu? Değil. Eğer insanın bu konuyla alakalı, hacamat yaptırmayla alakalı bir acele edecek, gerektirecek bir durum söz konusu değil ise bunu iftardan sonraya ertelemesinin en doğru olacağından bahsettik. Bugünkü dersimize de Ayşe radıyallahu anha'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerifle başlıyoruz. Ayşe radıyallahu anha diyor ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem iktahale fi ramadan ve huve saim. Ravahu İbn-i Mace bi isnadin daif ve kâlet tirmizi la yasihhu fi hâzel bâbi şey'un. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında oruçluyken gözüne sürme çekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında oruçluyken gözüne sürme çekti. Sürme hepimiz tarafından bilinen bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette bize Ramazan ayında oruçluyken gözüne sürme çektiği aktarılıyor. Ama rivayete dönüp baktığımız zaman İbn-i Mace'nin zayıf bir isnad ile bize rivayet ettiğini görüyoruz. Ve Tirmizi Rahimullah diyor ki bu konu hakkında sahih bir şey varit olmamıştır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gözüne sürme çektiğine dair sahih bir rivayet söz konusu değil. Diyoruz ki öncelikle rivayetin aslına döndüğümüz zaman diyoruz ki normalde sürme, insanlar gözlerine sürmeyi neden çekiyorlardı eskiden? Diyoruz ki göze sürme çekmek insanın görmesini veyahut da bir şeye odaklanmasını ne yapıyor? Kuvvetlendiren bir özellik olduğu için geçmişte insanlar ne yapıyordu bunu? Kullanıyordu. Ramazan'da veyahut da Ramazan'ın dışında. Bizi ilgilendiren kısım, yani bizim konumuzla alakalı olan kısım, oruçlu olan kimsenin gözüne sürme çekmesi orucuna bir zarar verir mi, vermez mi? Rivayetin aslına dönüp baktığımız zaman rivayetin ne olduğunu görüyoruz? Zayıf olduğunu görüyoruz. Değil mi? Rivayet zayıf. Yani biz bununla ne yapmayacağız? Amel etmeyeceğiz. Normalde rivayet bize neyi gösteriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'da gözüne sürme çektiğini gösteriyor. Eğer rivayet sahih olsa biz buradan hangi sonuca varacağız? Demek ki oruçlu insanın sürme çekmesi orucuna zarar vermez. Peki içinde olduğumuz, açıkladığımız, şerh ettiğimiz bu eser ahkam hadisleriyle alakalı bir eser. Değil mi? Yani Hafız İbni Hacer bu kitabı niçin yazmış? Ahkam hadislerini bize açıklamak için. Hangisi sünnettendir, hangisi değildir, hangisi haramdır, hangisi helaldir? Hükmün bize açıklanması için. E peki burada zayıf rivayeti zikretmesinin hikmeti ne? Sonuçta biz bu rivayeti alıp ne yapmıyoruz? Bununla amel etmiyoruz. Hadis zayıf diyoruz. Peki bu kitapta zikredilmesinin hikmeti ne? Hafız İbn Hacer Rahimullah diyor ki yarın öbür gün herhangi bir kitapta sürme ile alakalı, göze sürme çekme ile alakalı Ramazan'da bir hadis görürseniz bilin ki bu hadis sahih değil. Bunun faydasını alıyoruz. Demek ki yani bu rivayetlerin, zayıf olan rivayetlerin dahi burada zikredilmesinin neyi var? Bir hikmeti var. Yani burada zikrediyor ki yarın öbür gün karşına bir hadis kitabında çıktığı zaman bil ki bu konu hakkında Hafız İbn Hacer ne diyor? Bu hadis zayıftır diyor. Tirmizi'de bu konuyla alakalı sahih bir rivayetin olmadığını bize ne yapıyor? Naklediyor, haber veriyor. Peki biz konumuzla alakalı olan kısma dönüyoruz. Şimdi dedi ki göze sürme çekilir mi? Oruçlu kimse için çekilmez mi? Çekerse orucu bozulur mu? Bozulmaz mı? Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan bir şey var mı? Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olan bir şey yok. Ama biz diyoruz ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den orucu bozan şeyler ile alakalı sahih olan neler var? Rivayetler var. Bunların arasında gözlere sürme çekilmesinin yasaklandığına dair sahih olan bir rivayet var mı? Rivayet yok. O zaman biz diyoruz ki bu rivayeti ele almasak dahi diyoruz ki göze sürme çekmenin oruçluyken bir problemi yoktur. Delilimiz ne? Diyoruz ki delil bu konu hakkında bir delilin olmaması, bir yasağın olmaması. Eğer bir kimse gözlere sürme çekmenin oruçluyken eğer oruca zarar verdiğini söylüyor ise diyoruz ki delili kimin getirmesi lazım? Bunu söyleyen kimsenin getirmesi lazım. Çünkü asıl olan ne? Mübahlık. Ortada bir haram olduğuna dair bir şey yok. Eğer haram olduğunu söylüyorsan, orucu bozduğunu söylüyorsan o zaman bunun muhakkak yine iyi olması lazım. Bir, delili olması gerekiyor. O yüzden dedi ki asıl olan bunun orucu bozmadığı. Ve yine konuyla alakalı şu tafsilatlara da girebiliriz. Yani orucu bozan şeyler ile yani orucu bozduğunda ittifak edilen meseleler nelerdir? Orucu bozduğunu da ihtilaf edilen hususları da bu konu hakkında ne yapabiliriz? Bu hadis hakkında altında zikredebiliriz. Niye? Çünkü Normalde orucun göze sürme çekildiğiyle bozulduğunu söyleyenler işte buradan boğaza ulaşabileceğini veyahut da buradan mideye gidebileceğini farklı farklı neler var? Yorumlar var. İşte buna göz damlası, kulak damlası, burun damlası bu kapsama girer mi? Girmez mi? Veyahut da bunun dışındaki hususlar bu kapsama girer mi, girmez mi? Yeri gelmişken ne yapalım? Onlara da değinelim. Öncelikle diyoruz ki üzerinde ittifak edilen hususlar. Yani orucun bozulduğuna dair üzerinde ittifak edilen hususlar. Birinci olarak ilim ehli diyor ki dinden dönmek. Yani bir insan oruçlu olduğu esnada İslam milletinden çıkarsa, mürted olur ise orucu ne olur? Batıl olur. Delil olarak ne ediyoruz? Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle diyor ki لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُ Eğer Allah'a şirk koşarsan yapmış olduğun o bütün ameller ne olur? Boşa gider. Demek ki Müslüman bir adam oruçluyken İslam milletinden çıksa o orucundan ne yapamaz? Akşama kadar da aç kalsa, bir şey yiyip içmese de o orucundan istifade edemez. Çünkü niye? İslam milletinden çıkmış bulunmaktadır. Diyoruz ki bilerek yiyip içmek. Eğer bir insan kasıtlı bir şekilde Ramazan gününde yiyip içiyor ise diyoruz ki bu icma ile, ittifak ile orucunun bozulduğuna delalet eder. Ayet-i kerimede kulû veşrebû hattâ yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esved. Siyah iplik, beyaz iplikten ayrılana kadar ne yapın? Yiyin, için, ne diyor? Minel fecri. Fecre kadar. Yani fecrin doğuşuna kadar siyah iplik, beyaz iplikten ayrılana kadar yiyip için. Ayetin devamı ne diyor? ثُمَّ اَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ Sonra geceye kadar da orucu tamamlayın. Demek ki bu zaman diliminde bir şeyin yenmesi ne yapılmış bize? Veyahut da yenip içilmesi yasaklandığını görüyoruz. Üçüncü olarak kişinin dedik ki hanımıyla ilişkiye girmesi. Ramazan gününde oruçlu olduğu esnada kişinin hanımıyla ilişkiye girmesi orucunu ne yapar dedik? Bozar. Orucunu ifsad eder. Bununla alakalı özel olarak ne yapacağız? Hadis-i şerifi alacağız. Biliyorsunuz sahabelerden bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben helak oldum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor ki seni helak eden şey nedir? Diyor ki Ramazan'da oruçluyken ne yaptım? Hanımımla cima ettim. O rivayeti ne yapacağız? Başlı başına ele alacağız. Dördüncü olarak diyoruz ki geçen haftanın da konusu olan orada da biraz önce zikrettiğimiz kişinin hanımını öpmesi veyahut da onunla mübaşeret etmesinden dolayı meni gelir ise dedik ki bu orucu ne yapar? İfsad eder. Yani orucu bozduğunu söylüyoruz. Ve aynı zamanda ilim ehli burada yine kişinin kendi eliyle kendisini boşaltmasını da ne yapıyorlar? Bu hüküm altında değerlendiriyorlar. Yani adamın hanımını öptüğü zaman da bu orucuna zarar verebilir. Eğer bir insan evli değilse veyahut da evliyse, evli bile olsa kendi kendini boşaltması, kendi eliyle bu meninin gelmesine vesile olması da ne diyoruz? Orucu ifsad eder. O günü ne yapması gerekir? Kaza etmesi gerekir. Bunlar ilim ehlinin üzerinde ittifak ettiği hususlar. Beşinci olarak diyoruz ki bayanları ilgilendiren bir husus. Hayız ve nifas. Nifastan kastımız ne? Loğusalık. Yani bayanın doğum yaptıktan sonraki eğer doğumu Ramazan'a denk geliyor ise oruçlu olduğu ana denk geliyor ise diyoruz ki o orucu ne yapar? İfsad eder. O günü ne yapması gerekir? Birebir kaza etmesi gerekir. Altıncı olarak diyoruz ki yeme içme hükmünde olan iğne veyahut da serumlar. Yani kişiye hastaneye gidiyor. İşte ne bileyim serum bağlıyorlar. İçinde ne var? Gıda. Veyahut da insana mineral var, bir şeyler var. Gıda mahiyetinde olan şeyler diyoruz ki ittifak ile nedir? Orucu ifsad eden hususlardandır. Eğer hastaneye gittin, oruçlusun, serum bağladılar ve bu bağlanan serumun içinde eğer şeker veyahut da tuz veyahut da vücuda gıda verecek bir husus söz konusu ise diyoruz ki bu da ittifak ile oruca zarar veren hususlardandır. Ve yine bu kapsam altında diyoruz ki eğer bir insan bir sebepten dolayı kendisine kan verilmesi gerekiyor ise Dikkat edin, bir adamdan alınan kandan ne yapmıyoruz? Bahsetmiyoruz. Hastaya verilen, yüklenen diyelim kandan bahsediyoruz. Hasta, oruçlu, örnek veriyorum, trafik kazası yapmış, hastaneye gidiyor, kan kaybı var. Ne yapılması gerekiyor bu adama? Kan verilmesi gerekiyor. Diyoruz ki eğer bu hastaya oruçlu iken kan veriliyor ise bu orucunu ne yapar? Bozar. Neden? Çünkü dedik ki biraz önce gıda ile alakalı bir şeyin yenilmesi veyahut da damar yoluyla veyahut da herhangi bir yolla vücuda aktarılması orucu ne yapar dedik? İfsad eder dedik. Kan da bu mahiyetleri içeren bir şey. Yani kişi vücuduna kan eklendiği zaman zaten o yediğin yemekler, yediğin o şeyler, içtiğin şeyler neye dönüşüyor? Kana dönüşüyor. Normalde kan bunu alıp bu mineralleri, bu vitaminleri bütün vücudunda ne yapıyor? Dolaştırıyor. O yüzden diyoruz ki eğer bir insana kan yüklemesi yapılıyor ise oruçluyken diyoruz ki bu da ne yapar insanı? Orucunu bozar. Son olarak diyoruz ki kasıtlı yere istifra etmek. Kasıtlı yere bilerek kusmak orucu bozar. Bununla alakalı da yine ileride ne yapacağız? Konuyla alakalı hadisi ele alacağız. İhtilaf edilen hususlar var. Biraz önce dedik ki göze sürme çekmek. Oruçluyken. Oruçluyken göz damlası kullanmak. Oruçluyken kulak damlası kullanmak. İşte oruçluyken burun damlası kullanmak. Veyahut da kalp hastalarının dil altına yerleştirdikleri, biliyorsunuz haplar var. Normalde yutarak değil de dilin altına koyulduğu zaman orada ne yapıyor? Eriyerek kana karışıyor. Veyahut da ne diyelim ona? Söyleyeceğim onu. Şu nefes alamadıkları astım hastalarının. Astım hastalarının kullandıkları neler var? Sprey var, oksijenler var. Adam mesela daralıyor, nefes alamıyor. Ağzına fısfıstan sıkıyor. Ne yapıyor? Onun rahat nefes almasını sağlıyor. Bu tip hususlar ile alakalı ilim ehlinin neyi olduğunu söyledik? İhtilafı olduğunu söyledik. Bu konuda ilim ehli iki tane asıl gruba ayrılıyor. Birinci grup diyor ki eğer bu alınan şeyler üzerinde ihtilaf olarak edilen olarak saydığımız, biraz önce saydığımız şeyler eğer mideye ulaşıyor ise diyorlar ki o orucu ne var? Bozar, ifsad eder. Buraya nereye hamle ediyorlar bunu? Çünkü diğer şeylerde yemek içmede ne yapıyor? Yediğin zaman direkt boğaz aracılığıyla mideye ulaştığı için diyorlar ki bu da ona ne yaparız? Onlara kıyas ederiz. Yani sen göz damlası kullandın, burun damlası kullandın, kulak damlası kullandın. Bu damla senin boğazından geçerek hissettin bu damlayı. Midene kadar indi. Diyorlar ki bu ne yapar? Orucu ifsad eder. Neye hamle ediyorlar olayı? Diyorlar ki normalde yeme içme de boğaz yolu ile mideye gittiği için bunlar da ne yaparlar? Aynı şekliyle, hükmüyle değerlendirilir. O yüzden bunlar orucu bozar diyorlar. İkinci bir grup diyorlar ki bunlar yiyecek, içecek gibi gıda veren şeyler değildir. O yüzden onlarla ne yapılmaz? Aynı kategoride değerlendirilmez. Yani burada asıl olan bir şeyin mideye gitmesi değildir. Bu işin asıl etrafında dönen hüküm nedir? Yani yemek içmek neden yasaklanmıştır? Çünkü bu vücuda giren gıda enerji verdiği için, değil mi? Ekstra bir hareket sağladığı için insana o yüzden yasaklanmıştır. Yoksa buradan kasıt mücerret olarak bir şeyin boğazdan aşağı geçmesi değildir. Yani olaya bakın. İki görüş aslında birbirine yakın gibi ama bakış açılarında ne var? Farklılık olduğu için hüküm tamamen değişiyor. Birisi yeme içme kıyas ettiği için buradan aşağı geçiyorsa bozar diyor. Öbür tarafta yeme içmenin özelliğine atıf yaparak yani yeme içme neden yasaklanmıştır? Çünkü insana güç verdiği için. O zaman diyorlar ki buradan kasıt ne? Güç verme özelliğine, gıda mahiyetinde olan şeyi bu kapsama sokarız. Onun dışında olan şeyi bu kapsama ne yapmayız? Sokmayız diyerek bu arada görüş ayrılıklarına vardığını söylüyoruz. Birinci görüş bozar diyenler, yemeye veyahut da içmeye hamledenler Delil olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini delil getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alan, oruçluyken abdest alan kimse diyor ki esbegul vudu, abdestini güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde al. Diyor ki ve hallil beynel asabi, parmaklarının arasını abdest alırken hilalle, el parmakları veyahut da ayak parmaklarını. Ve balik fil istinşak diyor. Buruna su çektiğin zaman abdest alırken diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem normalde, tabi bu hadisin geri kalan kısmını da söyleyeceğiz, yasaklanan kısmını. Normalde sünnet olan ne? Buruna su çekerken mübalağa yapmak. Yani o çektiğin suyu nerede hissedeceksin? Genizinde hissedeceksin. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesi bu. Ama hadisin devamında diyor ki illa en tekune saimen. Ama oruçluysan ne yap bundan? Kaçın. Neden? Çünkü buradan çektiğin, o buruna su çekerken mübalağa ettiğinde oradan buruna kaçan su nereye gidecek? Boğaz yoluyla midene gidecek. Bu da ne? Orucu bozan, ifsad eden hususlardan. Bunlar da diyorlar ki bu ilk görüşün sahipleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimseye burnundan suyu çokça çekmesini yasakladı. Neden? Çünkü burası mideye giden bir yol olduğu için. Çünkü asıl olarak onlar neye vurgu yapıyorlardı? Yenilen ve içilen şeyin mideye gitmesine, o yolu kullanmasına. O zaman bir şey yiyecek dahi olmasa o yolu geçiyor ise diyorlar ki bu hadis-i şerif bize neyi gösteriyor? Bunun bozulduğunu gösteriyor. İkinci olarak diyorlar ki yeme içmeye kıyas ediyoruz. Eğer yeme içmede böyleyse diğer hususlarda da aynı şey geçerlidir. Bozmadığını söyleyenler bu getirmiş oldukları delillere ne yapıyorlar? İtiraz ediyorlar ve reddiye veriyorlar. Diyorlar ki bu husus ile alakalı biraz önce saydığımız şeyler, göz damlası, burun damlası veyahut da bu kapsamda sürme veyahut da herhangi şey. Diyorlar ki bununla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih ya da zayıf veyahut da mürsel konuyla alakalı hiçbir hadisin bulunmuyor oluşu bunun ne olduğunu gösterir? Mubah olduğunu gösterir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih böyle bir hadis yok. Bozduğuna dair. Zayıf olarak yine böyle yok. Mürsel olarak sahabenin görüşü diğer şeylerle alakalı. Bu konu hakkında hiçbir rivayetin gelmiyor oluşu diyorlar ki bunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından olmadığını gösterir. Yani şeriatın bu konu hakkında bir yasaklama getirmediğinden gösterir ki konuyla alakalı hiçbir rivayetin olmadığını görüyoruz diyorlar. İkinci olarak eğer ümmetin ihtiyaç duyduğu bir husus var ise muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ümmetine ne yapardı? Bildirirdi. Ya olumlu veyahut da olumsuz olarak. Yani konuyla alakalı eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir açıklama yok ise demek ki din bunu ne yapmıyor? Yasak mahiyetinde değerlendirmediğini gösteren bir husus olarak zikrettiklerini görüyoruz. Ve yine şu şeyi de delil getiriyorlar ilim ehli. Diyorlar ki orucun bozulmasındaki şer'i olarak biraz önce söylediğimiz şekliyle olaya yaklaşıyorlar. Diyorlar ki mücerret olarak boğazdan bir şeyin geçmesi insanın iftar etmesi için, orucunun bozulması için yeterli değildir. Birebir yeterli olmadığını söylüyorlar. Çünkü dedik ki normalde yeme içmedeki asıl ne ile alakalıydı? Gıda ile. Vücuda bir enerjilik versin ile alakalı olduğu için o yüzden diyorlar ki bu hususta oruca ne yapmaz bu? Zarar vermez. Hadis ile alakalı çünkü ilk taraf aynı zamanda neyi? Hadisi delil getiriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu olan kimse ne yapmasın diyor? Burnuna su çekerken mübalağa etmesin. Burayla alakalı diyorlar ki buradan yine yani hadis-i şerifi burada kullanmanız doğru bir yer değildir. Yani hadis sahih, bunda şek şüphemiz yok. Ama kullanmış olduğunuz yer konuyla alakalı olan kısım değildir. Neden diye sorulduğunda diyor ki öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi yasaklamış? Buruna su çekmeyi. Diyorlar ki biz ittifakla şunu söylüyoruz ki Normalde su, yani içecek olarak kullanılan su veyahut da yiyecek olan şey orucu ne yapar?
Bozar.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı şey ne? Orucu bozan olarak ittifak ettiğimiz bir şey. Yani bu üzerinde ihtilaf ettiğimiz şeye ne yapılmaz, kıyas edilmez. Zaten bu konuda neyimiz var? İcma ettiğimiz bir husus var. Biz de diyoruz ki, yani bu görüşün sahipleri ne diyor? Biz de diyoruz ki su orucu ne yapar? Bozar. Ve yine diyoruz ki diyorlar, burunda mideye giden nedir? Bir menfezdir. Nice hastalar var hastanede yatarken. Ağız yoluyla beslenmeyip nereden besleniyorlar? Burundan besleniyorlar. Bu da bize mideye giden bir yol olduğunu gösteriyor. O zaman bu rivayet, su mideye gittiği zaman, burun yoluyla gittiği zaman onun orucu bozacağına delalet eder. Ama bu suyun dışındaki tedavi amaçlı kullanılan ilaçların, yani gıda amaçlı olmayan ilaçların orucu bozmadığına veyahut da onların orucu bozduğuna ne yapmaz? Delalet etmez. Yani bu hadisi kullandığınız yer ihtilaf ettiğimiz meselelere delil olarak ne yapamazsınız? Kullanamazsınız dediklerini görüyoruz. Yani konuyla alakalı baktığımız zaman, yani tercih ettiğimiz, raci olarak beyan ettiğimiz görüş hangisi? İkinci görüş. Çünkü normalde kişi hasta olduğu zaman o hastalığını giderecek, izale edecek neye ihtiyacı var? Tedaviye, ilaç kullanılmasına ihtiyacı var. Ve dediğimiz gibi gözüne kullandığın göz damlası veyahut da işte astım hastalarının kullandığı hava, ağzına vermiş olduğu hava veyahut da kalp hastalarının dil altına koyduğu o dil altı hapları, diyoruz ki bunların hiçbirisi ne yapmaz? Tutulan oruca zarar vermez. Daha önceden de söylediğimiz gibi gıda mahiyetinde alınan şeylerden değildir. O yüzden diyoruz ki bu hususlarda kişi göz damlası, burun damlaması, kulak damlası, sürme veyahut da diğer hususları ne yapabilir? Bu mahiyette kullanmasında bir beis yoktur. Ama dediğimiz gibi kullanılan serumlarda veyahut da iğnelerde eğer gıda mahiyetinde olan var ise onu hangi durumda değerlendirdik? Üzerinde ittifak edilen hususlardan. Yani yeme içme kapsamı altında, yani gıda mahiyeti olan serumlar, iğneler dedik ki kişiye ne yapar? Orucunu bozar. Onun haricindekiler ne yapmaz? Orucu bozmaz. O yüzden biraz önce Alpan sordu ya, diyoruz ki izlediğimiz metot bu. Şeker hastalarının kullandığı o insülinde ne var?
Şeker dengeleyici var tabii.
Yani bu bir gıda için kullanılan bir şey mi?
Yok, gıda değil. Vücuttaki şekeri ayarlıyor.
Demek ki bu gıda ile alakalı bir şey.
Ama arkasından değil. Yemek yemesi lazım.
Şundan bahsetmiyoruz. Yani şuradan şu anlaşılmasın. Yani bir insan şeker hastası olabilir, kalp hastası olabilir. Bu hastalığından dolayı oruç da tutmayabilir. Yani bizim üzerinde konuştuğumuz nokta, adam şeker hastasıysa veyahut da kalp hastasıysa muhakkak oruç tutmak zorunda ne demiyoruz? Demiyoruz. Yani din buna ne yapmış? Bu ruhsatı vermiş. Zaruretten dolayı hastaysan tutmazsın. İleride tutabiliyorsan, yani eğer oruç tutman sana zarar vermiyorsa ilerideki başka bir zaman ne yapabilirsin? Bunu tutabilirsin. Eğer hiçbir şekilde oruç tutamıyorsan o zaman ne yaparsın? Bunun kefareti ne ise onu vererek bu sorumluluğu üzerinden atarsın. Bizim üzerinde konuştuğumuz husus ne? Adam şeker hastası, kötü oldu. İftara bir saat kala orucunu bozmak zorunda kaldı. Ne diyeceğiz o adama? Hayır, bir saat kaldı, bozmayacaksın, devam edeceksin mi diyoruz? Hayır, orucunu bozacaksın. Ama bundan dolayı ne değilsin? Günahkar değilsin. Bu ayrı bir mesele. Ama bir insan hem kalp hastası olup hem bu dil altı hapını alıp o sıkıntısını giderse bu orucuna zarar verir mi? Vermez mi? Bizi ilgilendiren kısım burası. Adamın gözlerinde sıkıntı var. Doktor damla vermiş. Günde 4 kez kullanacaksın diyor. Örnek veriyorum. Oruçlu olduğun zamana da ne geliyor? Günde 1-2 kez damla damlatman gerekiyor. Şimdi bu damlayı damlattığı zaman adam, senin orucun bozuldu mu? Bozulmadı mı? Biz nereye konuşuyoruz? Buraya konuşuyoruz. Diyoruz ki bu adamın orucu bozulmadı. Çünkü gözüne damlattığı damla orucu bozan hususlardan değil. Ve yine aynı şekilde güncel olarak sorulan, İşte kişi oruçluyken dişlerini fırçalayabilir mi? Bir sıkıntı var mı oruçlu olanın dişlerini fırçalamasında?
Yok.
Bir sıkıntı yok. Dişini fırçalarken kasıtsız yere o diş macunu kaçsa bir sıkıntı var mı?
Yok.
Diyoruz ki yine bir sıkıntı yok. Normalde diş macunu dediğin şey gıda mahiyetinde olan bir şey değil. İkinci bir husus da kasıtsız bir şekilde eğer boğazından kaçıyorsa diyoruz ki bu da oruca ne yapmaz? Zarar vermez. Yani düşünün ağzını çalkalıyorsun. Sıcak bir şey oldu. Ağzını çalkalarken boğazına su kaçtı yuttun. Kasıtsız bir şekilde. Normalde su orucu bozan bir şey mi? Bozan bir şey. Ama kasıtsız bir şekilde yutarsan abdest alıyordun, ağzını çalkalıyordun. Aşağı kaçtı. Senin şeyinde olmadan, seçme hakkın olmadan, istemeden, kasıtsız bir şekilde. Bu adamın orucuna zarar geliyor mu? Diyoruz ki bu oruca zarar vermez. Oruçlu bir insanın dişini fırçalamasında bir sakınca yoktur. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif diyor ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Diyor ki kim oruçlu olduğunu unutur, yer ve içerse orucunu tamamlasın. Kim oruçlu iken oruçlu olduğunu unutur ise bundan dolayı yiyip içerse orucunu ne yapsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Tamamlasın. Muhakkak ki onu Allah yedirip içirmiştir. Muhakkak ki o kimseyi Allah Azze ve Celle yedirip içirmiştir. Hadis muttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim hadisi. Hakim de şu şekilde rivayet yer alıyor, diyor ki Ramazan'da unutarak yiyip içen kişiye ne kaza ne de kefaret gerekir. Ramazan'da unutarak yiyip içen kimseye ne kaza ne de kefaret gerekir. Bu ikinci rivayet ile alakalı. Buradan istinbat edeceğimiz ne yapacağız? Bazı hükümleri biraz sonra zikredeceğiz. Diyor ki men nesiye ve huve saim. Kim oruçlu olduğu esnada unutursa. Unutmak ne demek? Unutmak ne demek? Normalde kişinin aslında hükmünü bildiği, ona yabancı olmayan bir şeyi o anki dalgınlığına gelip o yasağı ne yapmasıdır? İhlal etmesidir. Oruçlu olan kimseden bahsediyoruz. Normalde oruç tutan bir adama soruyorsun. Oruçlu bir adam yemek yiyip içse ne olur? Ne diyor adam sana? Orucu bozulur diyor. Adam bu hükme sahip mi?
Sahip.
Ama bir anda bir gaflette bir şeyden dolayı aklından çıkıyor aslında bildiği, ona yabancı olmayan, yani konunun cahili olmadığı, hükmünü bildiği bir şeyi o anda bir gafletten dolayı, bir dalgınlıktan dolayı, herhangi bir sebepten dolayı unutmasından dolayı ne yapıyor? Aslında yasak olan bir şeyi
yapıyor.
Ve bunun üzerine rivayet bize neyi gösteriyor? Eğer unutarak bunlar yapılıyor ise ne yapılmaz? Bu oruca zarar vermeyeceğini söylüyor. Burada diyoruz ki unutma iki şeyde gerçekleşebilir. Unutma iki şeyde gerçekleşebilir. Birincisi kişi oruçlu olduğunu unutabilir. Değil mi? Adam oruçlu olduğunu unutabilir mi? Unutabilir. İkincisi orucu bozan şeyin orucu bozduğunu da unutmuş olabilir. Hükmünü. Yani ne dedik? Adam oruçlu olduğunu unutuyor, bir şeyler yiyip içiyor. Normalde neyle sıkıntı nerede burada? Orucunun oruçlu olduğunu unutmuş olması. Ha, ondan sonra aklına geliyor ki ya diyor ben oruçluydum. Neden bunları yedim? İkinci kişiden bahsettiğimiz kişi ne? Neyi unutuyor? Yani o bozduğu şeyin orucu bozduğunu unutuyor olabilir. Yeme içme olabilir veyahut da herhangi bir şey olabilir. Yani bu şu şekliyle olur. Yani aslında söylediğim şey ikisi birbirine çok uzak şeyler değil. Oruç tuttuğunu unutuyorsun. Oruçlu olduğunu unutuyorsun. İkincisi de yemek yemenin orucu bozduğunu unutuyorsun. O esnada. Yani insan o şeydeyken mesela düşün. Normalde yemek yiyip içiyorsun. Öyle değil mi? Bir sıkıntı var mı normalde yiyip içmende? Bir sıkıntı yok. Oruç tutuyorsun. Oruç tuttuğun esnada. Bunun orucu bozduğunu unutuyorsun. O anki içinde bulunduğun gafletten dolayı. Biraz sonra bu örneği daha belirgin bir şeyde vereceğiz. Diyor ki hadis-i şerifte fe'ekele ev şeribe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse unutursa yiyip içerse diyor. Diyoruz ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yeme içmeyi örneğini vermesi bunlarla sınırlı olduğunu ne yapmıyor? Göstermiyor. Yani orucu bozan diğer hususlar da unutularak yapılıyor ise diyoruz ki bu kapsama ne yapar? Girer. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada yiyip içme ibaresini örnek olarak getiriyor? Çünkü genelde insanların en çok unutarak yaptığı şey ne? Yiyip içmesi. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buraya örnek olarak en çok insanların üzerinde hataya düştüğü mesele ne ise onu burada örnek olarak getirdiğini söylüyoruz. Ve aynı zamanda ikinci rivayette bunu destekleyecek. Diyoruz ki, şimdi yeri gelmişken onu da söyleyelim. Diyoruz ki orucu bozan şeylerden bir tanesi ne olduğunu söyledik? Cima etmek dedik değil mi? Dedik ki insan unutarak Ramazan ayında cima eder ise, şimdi mesela normalde bizim Türk toplumunda bu şeydir değil mi? İnsan bunu nasıl unutabilir? Hani yeme içme anladık da, peki insan bunu nasıl unutabilir? Diyoruz ki eğer unutuyor ise, biz neden bahsediyoruz şu anda? Vakadan bahsediyoruz. İnsanın bunu unutma ihtimali var mı? Var. Unutma söz konusu mu? Var. Diyoruz ki peki bu kapsama girer mi, girmez mi? Bu kapsama girer mi, girmez mi? Diyoruz ki girer. Delil? Nerede delil? Birinci olarak dedik ki ilk hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yiyip içerse diyor. Buraya kıyasla bunu şey yapıyoruz. İkinci rivayet bize durumu ne yapıyor daha çok? Açıklıyor. Diyor ki ikinci rivayette men aftara fi Ramazan. Kim Ramazan'da iftar ederse. İftar etme, yeme içmeyle oluyor mu? İlişkiye girmekle oluyor mu? Oluyor. O zaman bu kapsam içine giriyor mu? Giriyor. Yine aynı rivayetten diyor ki fela kaza aleyhi ve la keffare. Diyor ki bunun kazası da yoktur. O kimseye gerekmez. Keffareti de gerekmez. Bu rivayet bize neyi gösteriyor Enver abi? Kaza gerekmez. Keffaret de gerekmez. Normalde keffaret ne de gerekiyor? Bilerek değil mi? Cima ettiğinde keffaret gerekiyor. Peki bu rivayet bize ne diyor? Eğer bir kimse diyor ki men aftara fi Ramazan nasiyen. Kim unutarak Ramazan'da iftar ederse, yani orucunu bozacak bir şeyi işlerse bunun içine yeme içme giriyor mu? Giriyor. Onun dışındaki yasak olan şeyler de giriyor mu? Bütün hepsi. Çünkü lafız ne olarak gelmiş? Genel olarak gelmiş. Hani ilk rivayette diyeceksin ki yeme içme lafzı geçiyor. Ama ikinci rivayette ne geçiyor? Orucunu bozacak bir şeyi unutarak işlerse. Bunun için ne diyoruz? Bütün orucu bozacak olan şeyler unutularak yapıldığı zaman bu kapsama giriyor. Ve aynı zamanda devamında rivayette ne diyor? فَلَا قَضَى عَلَيْهِ. Buna kaza gerekmez. وَلَا كَفَّارَ. Keffaret de gerekmez. Demek ki bu rivayet bize neyi gösteriyor? Eğer bir insan unutarak yiyip içiyor ise veyahut da hanımıyla ilişkide bulunuyor ise eğer şayet oluyorsa diyoruz o kimseye ne yapmaz? Hiçbir şey gerekmez. Bundan dolayı orucunu ne yapar? Devam eder. Diyor ki فَاِنَّمَا اَتْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle o kimseyi yedirmiş ve aynı zamanda içirmiştir. Bu rivayet aynı zamanda bize şunu gösteriyor. Kul unutarak yapmış olduğu fiiller kulun sayılmıyor. Yani bunun şeyi ne yapılmıyor? Kula hamledilmiyor. Bundan sorumlu tutulmuyor. Yani Allah Azze ve Celle unuttuğundan dolayı o yeme içmesini ne yapmıyor? Bundan dolayı kulu sorumlu tutmuyor. Ve rivayet ne diyor bize? Allah Azze ve Celle'nin kuluna olan rahmetinden, şefkatinden, merhametinden dolayı diyoruz ki Allah Azze ve Celle onun bunu yemesine ne yapıyor? Veyahut da içmesine izin verdiğini görüyoruz. Demek ki kul unutarak bir şey yaptığı zaman, orucu bozacak şeylerden birini unutarak yaptığı zaman bu onun orucuna zarar vermediğini Allah Azze ve Celle'nin o kula merhamet edip yemesine, içmesine müsaade ettiğini söylüyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkardığımız neler var? Hükümler, faydalar var. Diyoruz ki, unutan bir kimsenin eğer fiili kendi ihtiyarı dışında, seçmesi dışında gerçekleştiği için bu fiili ne yapmıyoruz? Kula hamletmiyoruz. Yani unutmadan dolayı yeme içmesi kulu bir sorumluluk ne yapmıyor? Getirmiyor. Bundan dolayı sorumlu tutulmuyor. Ve yine yeme içmenin orucu bozan şeylerden olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bunu nereden çıkartıyoruz? Orucun, yeme içmenin orucu bozan şeyler olduğunu nereden çıkartıyoruz? Bu hadis-i şerifte. Çünkü unutarak yapana kaza etmek gerekmiyor ise, kasıtlı bir şekilde yapana ne gerekir diyoruz? Kaza etmesi gerekir. Bu da orucunun bozulduğunun göstergesidir. Yediği veyahut da içtiği şeylerin zararlı veyahut da faydalı olmasının ayrımı da yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faydalı şeyler yerse veyahut da zararlı şeyler yerse diye ayrım yapmıyor. Yenilen şey ister faydalı olsun ister zararlı olsun oruca ne diyoruz? Zarar verir, orucu bozar. Diyor ki yine ilim ehli, eğer bu kimse hatta tıka basa doyana kadar yese unuttuğu esnada, bu orucunu tutmasında nedir onun için? Bir beis yoktur. Allah Azze ve Celle'nin ikramıdır. Yani sen oturdun normal sofraya, gittin bir yere oturdun sofraya, her şeyi yedin, tıka basa doydun. Yemeği bitirdin, sonra aklına geldi, dedin ki ben oruçluydum. Şimdi bu oruca zarar var mı?
Yok.
Diyoruz ki oruca bir zarar yok. Çünkü unutarak yediğin sürece ister az olsun ister fazla olsun, diyoruz ki böyle bir ayrım söz konusu değil. Peki hüküm ne zaman kalkıyor bu hüküm?
Bilerek hatırladığı zaman.
Diyoruz ki hatırladığı zaman. O zaman diyoruz ki kişi hatırladığı zaman da o yapmış olduğu hatadan bir an önce ne yapması gerekir? Dönmesi gerekir. Ne? Düşün, adam ağzına kaşığı götürdü. Yemeği attı ağzına, çiğnemeye başladı. Sonradan aklına geldi. Dedi ki ya ben oruçluyum. Bunu yutarsa ne olur? Diyoruz ki orucu bozulur. Ne yapması gerekir bunu? Bir şekliyle çıkarması gerekir. Veyahut da su içiyor. Suyu aldı bardağa, dikmeye başladı, yudumladı. Bir yudum daha çekerken aklına geldi. Daha boğazından aşağı geçmedi. Ağzına doldurdu. Dedi ki bu esnada hatırladıysan ne yapacaksın? O anda duracaksın. Artık o ağzındaki suyu yutar isen diyoruz ki bu senin orucuna ne yapar? Zarar verir. Yani orucunu ifsad eder. Yani unutan kimse hatırladığı esnada ne yapması gerekir bir an önce? Bu husustan dönmesi gerekir. Ve yine oruçlu iken unutup yiyen içen kimsenin orucunda bir eksiklik olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. O kimse orucunu ne yapsın? Tamamlasın diyor. Demek ki ortada bir eksiklik söz konusu değil. Yani ortada bir unutmadan dolayı kaynaklanan bir şey var. Ama bu unutmadan dolayı kaynaklanan şey senin orucunun sıhhatine veyahut da ecrine ne yapmıyor? Bir zarar vermediğini görüyoruz. Dedik ki yine unutan kimse unutarak yaptığından dolayı bunun sonucunda rivayet bize neyi gösteriyor? Bir kaza veyahut da bir kefaretin olmadığına delalet ettiğini görüyoruz. Ve yine konuyla alakalı hakimdeki rivayetten bahsettik. Dedik ki müellif burada kaza ve kefaret yok derken bunu bize açıklıyordu. Ve yine diyoruz ki unutluyken unutarak yiyen kimseye bilmeden cahilce yiyen kimse de diyoruz ki aynı hükümdedir. Yani bir adam oruç tutarken yeme içmenin orucu bozmadığını, yani bu cehalette ise, yani bunu günümüzde belki Müslümanlar arasında bu manada göremezsin. Ama adam yeni Müslüman olmuş, Ramazan ayı gelmiş, kimse ona Ramazan'da bir şey yiyip içmemesi gerekliliğinden ne yapmamış? Bahsetmemiş. Düşün, adam bir şeyler yiyor. Adama diyorsun ki oruçluyken bir şey yiyip içmek haram, yememen gerekiyor. Bu adamın bu konuyla alakalı eğer bir cehaleti var ise diyoruz ki bu konuda da cehalet mazeret mi? Diyoruz ki mazeret. Bu adamın orucuna ne yapmaz? Cahilken hükmünü bilmediği zaman yapıyor ise orucuna zarar vermez. Ve yine bu hususa ikrah, zorlama ile eğer bir şeyler yapılıyor ise diyoruz ki bu da oruca zarar vermez. Örnek olarak neye getirebiliriz? Mesela adamın bir tanesini düşünün, bayılmış. Adamı bayıltmak için suratına su vuruyorlar. İşte ağzından içeri mesela su döküyorlar bir kendine gelsin diye. Bu adam oruçlu, baygın. Normalde bu suyun dökülmesinden razı mı? Yani ayık olsa, uyanık olsa, oruçluyken ağzına su dökmelerine izin verir mi?
Vermez.
Peki bu adamın hükmü, diyoruz ki aynı unutanın hükmü gibidir. Yani bayılan bir adamı ayıltmak için eline yüzüne su vuruyorlarsa, ağzına su döküyorlarsa, bu midesine ulaşsa dahi diyoruz ki buna mazona orucuna zarar vermez. Konuyla alakalı dönüp baktığımız zaman İslam'ın en büyük meselesi olan iman ile alakalı meselede eğer bir insan değil mi Allah'ın razı olmadığı bir şeyi, küfrü kendisine zorla söyleniyor ise Ammar bin Yasir'in kıssasında olduğu gibi Allah Azze ve Celle ne diyor? Eğer kalbi iman ile dolu olarak eğer bunu yapıyor ise bu onun imanına ne yapmaz? Zarar vermez. Eğer bu imana zarar vermiyor ise ikrah ederek yapılan bir şey diyoruz ki ondan daha alt olan meselelerde diyoruz ki hayli hayli zarar vermez. Ve yine ilim ehli bu konuyla alakalı şunu da zikrediyorlar. Diyorlar ki kadın oruçluyken eşi onunla cinsel ilişkide bulunmak ister ise ve kadın bundan razı değil. Diyor ki ben oruçluyum. Ve bunu yapmada zorlanır ise yani bunu yapmak istemediği halde bu işi yapmaya zorlanır ise diyoruz ki bundan dolayı da o kadına ne yapmaz bir şey gerekmez. Düşünün adam için ne diyoruz? Kasıtlı yaptığı için ne gerekiyor? Kefaret gerekiyor. Kadın için ne gerekiyor? Diyoruz ki kadın için hiçbir şey gerekmiyor. Orucunu tamamlar bundan dolayı da hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz. Diyoruz ki o zaman konuyla alakalı genel manada olayı toparlar isek diyoruz ki birinci olarak orucu bozan şeyler yapılıyor ise şuna dikkat edilmesi gerekir. Bir insanın bunu hatırlıyor olarak yapması halinde orucuna ne olur? Zarar gelir. Eğer bir insan bilerek yapıyor ise yeme içme veya diğer hususları bu oruca zarar verir. Bunun zıttı olan unutma oruca zarar vermez. İkinci olarak diyoruz ki bir kimsenin bunu biliyor olması gerekir hükmünü. Yani yapılan şeyin hükmünü biliyor olması gerekir. Eğer bundan cahil ise diyoruz ki işlediği o şey orucuna ne yapmaz zarar vermez. Demek ki birinci olarak hatırlıyor olması gerekir. Yani unutmuyor olması gerekir. İkinci olarak dedik ki ilim sahibi olması gerekir. Cahil olmaması gerekir. Üçüncü olarak dedik ki mukrah olmaması gerekir. Yani bir şeye zorlanmaması gerekir. Kendi isteğiyle yapıyor olması gerekir. Eğer kendi isteğiyle yapmıyor ise, zorlanıyor ise bir şeyi yapmaya, diyoruz ki bu onun orucuna ne yapmaz? Zarar vermez. Son bir husus olarak şunu zikredebiliriz. Peki Ramazan ayında dedik ki, bu rivayet bize gösteriyor ki, o yedirme, içirme eylemini unutan kimseye Allah Azze ve Celle'nin bir ikramı değil mi? Olduğundan bahsettik. Bu yiyen için böyle. Dedi ki orucuna da bir zarar geliyor mu? Gelmiyor. Tamam burada bir sıkıntı yok. Peki dışarıdaki kimse için, gören kimse için baktın ki Ramazan'da adamın bir tanesi yiyip içiyor. Bu adamı uyaracak mısın? Yoksa bu Allah Azze ve Celle'nin ona ikramıdır deyip sessiz mi kalacaksın? Ahmet abi diyor ki sessiz kalacaksın çünkü Allah'ın ikramıdır diyor. Ömer diyor ki adamı uyaracaksın. Neden?
Çünkü bu sen onun karşısındasın onu görüyorsun. Yani sen onun için artık...
Diyoruz ki...
zahire hükmettiği için...
Asıl itibariyle uyarman gerekir. Neden? Çünkü asıl itibariyle yapılan bu fiil dinin yasakladığı münker olan bir şey. Yani oruçluyken yeme içme yasaklanmış bir şey mi? Yasaklanmış bir şey. O zaman bu yasağın ne yapılması gerekir? Uyarılması, inkar edilmesi gerekir. Kim açısından? Gören kimse açısından. Emri bil maruf. Ben nehyanil münker yapmak üzerine ne senin?
Farz.
Bu adam o esnaya kadar yani bilmiyor, unutmuş, hatırlamıyor. Bu hükümden ne yapıyor? Yani Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu ona ikramından istifade ediyor. Bu onunla alakalı olan kısım. Benim ile alakalı olan kısım hangisi? Diyorum ki eğer ben bir münker görüyor isem, normalde orucu bozacak bir şey yapıyor ise bu adam, benim üzerime düşen nedir onu? Uyarmaktır. Hatta bu adam seferi olsa dahi, hasta olsa dahi, ben onun hasta olup seferi olduğunu ne yapamam? Bilemem. Benim gördüğüm bu adamın yapmış olduğu şey, o anda yapmamış olması gereken bir şey. Mesela bu oruçta böyle. Diğer şeylerden de örnek verelim. Enver abi. Sabah namazını kıldın. Adamın bir tanesi geldi yanına. Tamam mı? İkinci rekatta yetişti. Sen selam verdin. Ama adamı da görüyorsun. Adam ikinci rekatı kıldı. Üçüncü rekata kalkıyor. Uyaracak mısın, uyarmayacak mısın? Uyaracaksın. Niye? Çünkü adam burada bir şeriatın razı olmadığı, belirlemediği bir şey yapıyor. O zaman ne yapılması gerekiyor bu adamın? Uyarılması gerekiyor. Başka bir örnek. Arkadaşınsın, bir şeysin, berabersin. Adamın elbisesinde ne var? Necaset var. Adam dedi ki ya değiştiririm, şu işimi halledeyim, bir şey yapayım. Sonra unuttu. O elbiseyle namaz kılmak istiyor ve sen bunu biliyorsun. Ne yapman gerekiyor? İkaz etmen, uyarman gerekiyor. Belki o bunu hatırlamıyor. Olabilir. O hatırlamadan kılsa kıldığı namaz geçerli mi? Üzerinde elbisesinde necaset var. Geçerli. Peki sen hatırlayıp ona uyarmasan, bunun haberini vermesen olur mu? Diyoruz ki olmaz. Çünkü ortada ne var? Bir münker var. İnkar edilmesi gerekiyor. Diyoruz ki bu hususta bu şekliyle değerlendirilmesi gereken bir husus. Sonuçta karşı taraf için bunu yiyor, içiyor olması unuttuğu esnada belki ona bir sorumluluk yüklememekle birlikte karşı taraftan bunu gören kimse için üzerinde ne var? Bir sorumluluk var. Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak zorunda olduğu için o kimseyi uyarması gerekiyor diyoruz. Bugünlük bunlarla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.